Ayrım 12.
Nihayet vizite saati başlar. Doktorlar bu ağır hastanın yanına gelir, önce onu yüzü koyun çevirerek omuriliğine kocaman bir iğne saplayıp su alırlar. Cemil Meriç'i o kabus gecenin içinden bu acı uyandırır ve kendisine eğilip "Ben kimim, beni tanıyor musunuz?" diye soran kızına "Tabii sen benim cici kızım Ümit'sin." der. Ümit Meriç ağlamaktadır. Azrail 3 yıla yakın bir süre için ona babasını bağışlamıştır. Bağışlamasını ama Cemil Meriç artık bir felçlidir. Bir hafta sonra yine Recep Doksat'ın tavsiyesiyle Cemil Meriç bir ambulansa konur ve karanlıklardaki hayatının ilk aylarını geçirdiği Cerrahpaşa Hastanesi'nin bu kere nöroloji servisine taşınır. Eş dost hastaneye koşmakta, Cemil Meriç'in sağlığı için her şey yapılmaktadır. Devamlı sırtüstü yatmak bu hırpalanmış vücutta zatürreye yol açar. Arkasından bir de kalp krizi gelir. Fakat talih yine de gülümser ona. Plajdan tanıdıkları bir hanımın kardeşi olan Profesör Doktor Aram Sukyasyan olaya el koyar. Cemil Meriç bu defa Cerrahpaşa'nın geriatri servisindedir. Özel bir odada yüzü daralan, dudakları kuruyan ve kitlenen, artık parmağını oynatacak mecali kalmayan Cemil Meriç'e olağanüstü gayret gösterilerek son bir müdahale yapılır. Genç doktorlar ve hemşireler hocalarının talimatını izleyerek bu ağır hastanın başında sabaha kadar nöbet beklerler. Serumlar, iğneler, haplar sonunda olumlu etkisini gösterir ve Cemil Meriç yeniden hayata döner. 2 aylık çok ciddi bir tedaviden sonra Aram Bey, Cemil Meriç'i ömür boyu kullanacağı teferruatlı bir ilaç listesiyle birlikte hastaneden taburcu eder. Artık Göztepe'deki evlerindedirler. O akşam musluk başında babasının salatasını yıkarken Ümit Meriç bir kere daha ağlar. İnsanın evinde yemek hazırlamasının bir saadet olduğunu bilmeyen o kadar çok insan vardır ki dünyada. Lamia Hanım, Ümit fakülteye indiği günlerde eve gelmekte, bu yorgun savaşçıyı hayata bağlamak için elinden gelen her gayreti göstermektedir. Aylar geçer. Cemil Meriç'in güneşe, havaya, bahçeye ihtiyacı vardır. O sırada bir müteahhit, çıkacakları evin kirasını ödemeyi de kabul ederek aileye 1,5 yıl içinde yeni bir daire vereceğini vaat eder. Bir gece baba kız baş başadırlar. Cemil Meriç endişelerini dile getirir. Yeni bir ev nasıl bulunacak? Kitaplar nasıl taşınacak? Eşyalar ne olacaktır? Baba kız aciz içinde ellerini göğe açıp dua ederler. Ya Rabbi, bize 4 tarafı açık, etrafı bahçeli, kaloriferli, geniş balkon, ışıl ışıl bir ev lütfet. Ve ertesi sabah Mahmut Ali Meriç, Ümit Meriç'e Fener yolunda müteahhitin bulduğu evi göstermek için gelir. Ev duaya tümüyle uygun, önü çiçekli, arkası meyve bahçeli nefis bir dairedir. Sosyoloji bölümü öğrencilerinden 10 kadarı, bunlar arasında Halil Mutioğlu ve Hacı Bayram Kaçmazoğlu da vardır. Bu ihtiyar üstadın nesi var, nesi yoksa derdest ederler, kitaplar paketlenir, paketler numaralanır, kamyonlara taşınır, yeni eve getirilip kütüphanelere yerleştirilir. Cemil Meriç bu 12 saatlik mucizeden şaşkın, ömrünün son yıllarını yaşayacağı mekana taşınır. Acele kurulan hasta yatağına yatırılıp kahvesi dudaklarına verilir. Fener yolundaki günler Kültürden İrfana adlı son eserinin derlenip toparlanma çalışmalarıyla geçer. Cemil Meriç'in en büyük zevklerinden biri kendisine gelenleri eserlerinden okutup dinletmektir. Mahmut Ali Meriç'in hazırladığı ve bu ülkenin 5. baskısının başında yer alan entelektüel bir otobiyografi, her okunuşunda onu duygulandırmakta, gözlerini yaşartıp dudaklarını titretmektedir. Artık ömrü sonuna yaklaşmakta, hayatının muhasebesini yapmaktadır. Bakalım Cemil Meriç hakkında neler düşünüyor, kendisini nasıl eleştiriyor? Yıllardan beri karşıma çıkan meseleler üzerinde düşünmeye çalışıyorum. Düşüncelerimi imkan buldukça aktarıyorum çağdaşlarıma. Cevaplarımız suallerle hudutlu. Sorulan sualler hep aynı olunca cevaplarda da büyük bir tazelik aramak boş. Sorulmayan suallere cevap vermek insan takati dışında. Benim bütün kuvvetim mümkün olduğu kadar tarafsız oluşumdan geliyor. Yani hükümlerimi tayin eden ihtiraslarım değil. Belki tek kurtuluş imkanım vüzuhu fethetmek. Bugün bütün nasların pençesini sıyırmış, bütün hakikatleri tenkin süzgecinden geçirmiş, hakikatten başka yaşayış sebebi kalmamış bir insanım. Gerçek entelektüel, önce ülkesinin haklarını düşman bir dünyaya haykırmakla görevlidir. Yani rüşeymi bir mahiyet taşıyan, şu veya bu sınıfın ideolog veya demagogu olmamak, ülkesinin bütününü, bütün ülkelere karşı müdafaa etmek. Şüphesiz ki böyle bir tasavvur şairane bir ütopyadır. İnsan kucağında yaşadığı toplumdan sıyrılamaz. Sıyrılırsa okunmaz ve anlaşılmaz. Hayatının sonuna yaklaşmış bir insan olarak zaten çoktan beri kaybettiğim yaşama sevincini bu sınıflar üstü hakikatlerin taharrisinde buluyorum. Bu itibarla mezarların ötesinden seslenir gibi seslenebilirim çağıma, daha doğrusu ülkeme. Ama okunur muyum? Sesim duyulur mu? Meşhur bir adam değilim. Kalabalığın benimsediği edebi bir nevi temsil etmiyorum. Ne romancıyım, ne şair, ne tarihçi. Sadece dürüstüm. Çok okudum, çok düşündüm. Beşeri ihtiraslardan uzaklaşmışım. Bütün bu vasıflar bir düşünce adamının hamurunu yapar. Biliyorum ki kabiliyetlerimden çok hadiselerimin sırtıma yüklediği bu entelektüellik, yani her şeyi kendi gözümle görmek, hakikatleri pervasızca çağımızın suratına haykırmak misyonunu başaracak güçte değilim. Senelerce önce Konyalı Fikret'e yazdığı bir mektupta, önünde birçok yollar var, politika bunlardan biri, belki en aldatıcısı olduğu için en cazibi, mutlakın ve sonsuzun rüyası, mukaddes bir abes, bana sorarsan kütüphaneye dön, yani kitap ol, aydınlan ve aydınlat diye yazmıştı. Bütün öğrencilerine aynı mesajı verir Cemil Meriç. Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur. Tarihe, yani ebediyete. Kendi yerini ise şöyle sınırlar. Üzerinde rahatça kalem oynatabileceğim tek saha deneme. Denemenin belli bir muhtevası yok. Her edebi nevi kucaklayacak kadar geniş, rahat ve seyyar, kalıplaşmamış olduğu için çekici. Monografi, tenkit, edebiyat tarihi, imzamı taşıyan her yazıda ben yaşıyorum. Bütün bu neviler kendimi anlatmak için bir vesile. Bir Balzac'ın, bir İbn Haldun'un, bir Machiavelli'nin arkasına gizleniyorum. Kendimi yaşıyorum onlarda. Kendi öfkelerimi, kendi ümitlerimi, kendi ümitsizliklerimi. Hakikatte kendilerini konuşturduğum düşünce adamları bir tarafıyla benim tercümanımdırlar. Tanıdığım binlerce insan arasından onları seçişim, bazen kendimi sahneye çıkarmak istemeyişimden, yani bir şöhretin arkasına gizlenmek ihtiyatkarlığından, bazen de onlarla boy ölçüşebileceğimi ispata kalkmak gibi bencillikten kaynaklanabilir. Bakışlarını iç dünyasına çeviren insan, şuurun mağarasında kendi gölgesiyle karşılaşır. Bütün introspeksiyonlar bize fraklı, gözlüklü ve papyon kravatlı bir psikoloji hocası imajı sunar. Metodun zaafı bu. Ancak kendimizi gözleyebiliriz. Kim gözleyebilir kendini? Entelektüel. Psikoloji bu bakımdan bize çeşitli fikir adamları imajı sunan bir kaleydoskop. Entelektüelin macerası entelektüeldir. Bu bakımdan mesela Montaigne'in bütün denemeleri Montaigne'in hayalini aksettiren bir ayna, yani entelektüel bir biyografi. Her sayfada Montaigne var. Elinde bir kitapla Montaigne. Yani Montaigne kitaplarıyla resim çektiren bir adam. Şimdi Seneca ile konuşur. Şimdi Epiktetos'la, ama konuşan hep o. Ötekiler konuşturan. Yani çeşitli muhatapları karşısında fil dişi kuledeki fikir adamının davranışları. Başladığım noktadan çok fazla ilerleyemedim. Az çok bildiğim birkaç yabancı dil yardımıyla dünyanın irfan bahçelerinde 50 yıldır dolaşıyorum. Gördüklerimi çağdaşlarımla görüşmek ve tattığım zevki onlara da tattırmak başlıca emelimdir. Hayatım iki kelime hülasa eder. Öğrenmek ve öğretmek. Sağcı ve solcu gibi sınıflandırmaları hiçbir zaman benimsemedim. Bunlar hakikati kapamaya yarayan uydurmaca mefhumlardır. Bilhassa sosyal sınıflara ayrılmamış bir ülkede sağcı solcu ne demek? Bugüne kadar Türk aydınları arasında diyalog kurulamamıştır. Ama geleceğe yönelen bir takım teşebbüsler vardır. Mesela Cumhuriyet Ansiklopedisi çeşitli ufuklardan gelen aydınlar arasında bir diyalog kurmak arzusundan doğmuştur. Tarih ve Toplum Dergisi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani eğitim, aydınları fil dişi kuleden çıkıp düşüncelerini birbirlerine aktarmalarıdır. Gerçekleşmesine canı gönülden istediğim bir rüya bu. Fener yolundaki ev Allah'ın gerçek bir nimetidir. Cemil Meriç felçten sonra bir başka kişilik kazanmıştır sanki. Hasta yatağında genellikle mütebessim, hatta imserdir. Senelerdir süren o sel artık durulmuş, yatağına çekilmiştir. O eski isyan hali kalmamış, Cemil Meriç teslimiyetin kuş tüyü yastığına başını dayamıştır. Kızı ona, başımın tacı, gözümün nuru, gönlümün sultanı der. O da kızına Sertacı İptihacım, Malazgirt'im, Mohacım der. Ümit'in adı artık değişmiş, Grekçe'de hem iyi hem güzel anlamına gelen Tokalon olmuştur. O babasına mutfakta yemek hazırlarken Cemil Bey bu kısa ayrılığa bile dayanamaz, bitmeyen bir özlemle "Tokalon, Tokalon" diye yatağından seslenir. Yaz sabahları Ümit, "Babacığım, balkonda kahvaltı edelim mi?" diye sorar. Cemil Meriç başını, sadece başını omuzuna kadar yatağından kaldırıp "Edelim evladım" der ve sağ kolunu hızla ona uzatır. Birazdan yatağından doğrulacak, vücudu sola çevrilerek bir eli Ümit'in omuzunda, öbür yanında sarkık, sağlam kalan tek ayağına basarak güç de olsa gayretle tekerlekli sandalyesine kendisini bırakacaktır. Balkonda onları üst kata tırmanan kocaman kocaman pembe sarı güllerin kokusu karşılayacak, Cemil Meriç iştahsız da olsa kahvaltısını edecek, kendisine okunan gazeteyi belinin büklümünü artarak dinleyecektir. Artık yorulmuştur, yatmak istemektedir. Tekerlekli sandalye kütüphane salonundan yatak odasına yönelecek, Cemil Meriç yeni bir gayretle yeniden yatağına yatırılınca derin ve rahat bir nefes alacaktır. Ondan sonra muhtemelen uyuyacak, kendisini ziyarete gelen biri olursa uykusunu acele dağıtacak, artık kısalan ama vecizleşen cümlelerle onun sorularına cevap verme gayretinden hiç vazgeçmeyecektir. Gelenler daha çok eski dostlardır. Gövdesinden kesilip yan yatan muhteşem bir çınarı görmekten duyulan hüzünle bu insanlar ona hal hatır soracaklar, yazdıklarından bir şeyler okuyacaklardır. Cemil Meriç artık yazamamaktadır ama kendisiyle röportaja gelen hayranlarına son kalan enerji kırıntılarıyla cevap vermektedir. Hüsamettin Aslan'ın Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1987 yılında yayınlanan konuşmasını da daha sonra gelenleri okumaktan büyük zevk alacaktır. Bu röportajda Hüsamettin Aslan kendisine hayatın anlamını sorar. Cemil Meriç şöyle cevaplandırır. Hugo'nun bir sözünü not etmiştim. Hayat, mezarların çözdüğü dolaşık bir yumaktır, diyordu. Buna mukabil şöyle söyler Neyzen Tevfik. Çözemez kimse bu dünya denilen kördüğümü. Yaratan bilir ancak onun iç yüzünü. Bir delikten çıkarak bir deliğe girmekteyiz. Önü zulmet, sonu zulmet. Mişim gündüzünü. Bu sözlerin hiçbiri mutlak ele alınmamalı elbette. Hayyam, efsane söylediler ve uykuya daldılar, diyor. Hepimizin söylediği bir efsane var. Hepimiz bir efsane söyleyip uykuya dalıyoruz. Bu suale, suale cevap vermek. Bu, suale cevap verilmez. Zor sualler bunlar. Münker nekir sualleri gibi. Bir şiirde mutlak hakikat aramak yanlış. Şair sözü, ilham var. Belli anlarda doğar şairin içine bunlar. Bazen bir şimşek pırıltısı gelir, aydınlatır insanı. İnsan aydınlandığını zanneder. Şimşek pırıltısı geçtiğinde daha koyu bir karanlığın içinde kalır insan. Ölüm ister istemez karşılaşacağımız bir sual işareti. Ziya Paşa'nın dediği gibi, halledemediler bu lügazın sırrını kimse, bin kafile geçti ulamadan filezaladan. Hüsamettin Asa sorar, ölümden korkar mısınız? Cemil Meriç, aksini söyleyemem der. Somutlaştırarak anlatmam mümkün değil. Mahiyeti meçhul bir korku. Aslında bu sorular benim bütün hayatım boyunca kendime sorduğum sorular. Hiçbir zaman cevap veremedim. Kimse verememiş. Ben daima intihar düşüncesi içinde yaşadım. İntihar beni Davutsula gibi takip etmiştir. Şimdi ise intihar bile edemeyecek haldeyim. Hayyam'ın dediği gibi bir masal anlattık çağdaşlarımıza ve geçip gideceğiz. Noktalayacağız bir gün. Tanrı sorusuna cevap veremem. İnanıyorum da inanmıyorum da. Bunlar matematik birer realite değil ki. Zaman zaman inandım ama ne kadar inanıyorum bilemiyorum. Eğer Tanrı olmazsa hayat bir curcuna oluyor. İntihar tam bir hal çaresi oluyor o zaman. Kamusun yaptığı da bu. Ya inanacaksın ya intihar edeceksin. Üçüncü bir hal çaresi yok. Bunlar kaypak kavramlar. Kim ne kadar inanır bilinmez. İnanıp inanmadığımı bilemiyorum. Müslümanım. Müslüman bir çevrede doğdum. Ancak ne kadar inanıp inanmadığımın cevabını mahşer günü bilebileceğim. Lamia Hanım haftada iki sabah, pazartesi ve perşembe Cumhuriyet gazetesini koltuğunun altına alarak kapının zilini çalacak, Cemil Meriç'e çok sevdiği bulgurlu ve etli yemeklerden pişirecek, geceyi evde geçirip ertesi gün ikindiye doğru yeniden gelmek üzere Cemil Meriç'e veda edip gidecektir. O günlerde Cemil Meriç hayatına zevk katan yeni bir teklif almıştır. Hayat hikayesi televizyon için bir belgesel olarak hazırlanmak istenmektedir. Toplumun dışına itildiğini sanan Cemil Meriç için bu teklif yepyeni bir neşe kaynağı olmuş. 19 Mart 1987 tarihinde çekimine başlanan televizyon filminde yönetmen Aziz Yazan'ın kendisine yaptığı her ricayı kabul etmiş ve sadece bir tek defa "Yoruldum evladım" demiştir. Hazırlanması ile bu kadar yakından ilgilendiği belgesel Mayıs ayında televizyonda bütün Türkiye'ye verilirken Cemil Meriç'in bu dünya ile olan ilgisi gerçekten artık pamuk ipliğine bağlı kalmış olacak ki rahat döşeğinde uyuyup kalmış, belgeselin verildiği kendisine ısrarla söylendiği halde kulaklarını açıp program izleyememiştir. Mayıs ayının sonunda Göztepe'deki inşaat bitmiş, Meriçler geldikleri gibi sihirli bir denek dokunmuşçasına kolay, eski ama yeni yuvalarına dönmüşlerdir. Bir iskemleye oturtularak asansörle ikinci kata taşınan Cemil Meriç, kendi evine döndüğünün belki de artık pek farkında değildir. Son günleri yaklaşmakta, Cemil Meriç kimsenin anlamadığı bazı sözler söylemektedir. Koridorda yankılanan bu sözcükler arasında açık seçik anlaşılan kelimeler Allah, Allah ve Muhammed sevgilimdir. Cemil Meriç, Türk dilinin bu üslupkarı başka bir dünyanın dilini konuşmaktadır sanki. Doktor Necla Erk kendisini ziyaret etmiş, yeni bir tertip ilaç vermiş, ayrıca doçent doktor Oğuz Arkonaç nörolojik bir tedavi uygulamaya girişmiştir. Ama ne çare? Artık yemek yemeyi de reddeden Cemil Meriç sadece su içmektedir. Ölümünden bir gece evvel iştahı biraz açılır. Kirazla başlayan yemeğe taze fasulye ile devam eder. Ümit ile Lamia Hanım neşe içindedirler. Arka balkonda Doğan Mehtap bu sevinçle onların ruhunu aydınlatmıştır. Ama bunlar Cemil Meriç'in dünyadaki son rızıklarıdır. Ertesi gün 12 Haziran öğleden sonra nefesi daralır Cemil Meriç'in. Bir hırıltıdır sarar odayı. Artık kolları serumu kabul etmez olmuş, damarlardaki deliklerden iğneye sokacak yer kalmamıştır. Ümit Meriç babasının başucundadır ve yapayalnızdır. Hastalık yıllarında Cemil Meriç'e hizmet eden plajın bekçisi Durdu Şirin bu yapayalnızlığı hissetmiş gibi telefon eder. "Ümit abla, bir kahve içmeye gelelim mi?" der. 10 dakika sonra evdedirler. Cemil Meriç'in durumu giderek ağırlaşmakta, artık hafif bir inlemeden başka hiçbir hayat alameti göstermemektedir. Doğumunun üzerinden tam 70 yıl, 6 ay ve birkaç saat geçmiştir. 7. ayın ilk dakikalarında Reyhanlı'nın çamurlu sokaklarından geçilerek varılan bir evin odasında dünyaya gelmiş olan Cemil Meriç, giderek araları ayrılan nefeslerle İstanbul Göztepe'deki evinde bu dünyaya veda etmektedir. Ümit her nefesi endişeyle izler. Babasının ilaçlarını vermek lazımdır. Onunla konuşur. Yaptığı her şeyi anlatır ama babasından hiçbir tepki gelmez. Endişeyle babasının yanından ayrılır, koridoru geçer. Salona gider. Misafirleriyle birkaç dakika ilgilenir. Tekrar telaşla arka odaya koşar. Evet, bir nefesi daha vermektedir Cemil Meriç. Ve uzun bir aradan sonra o nefesi de çıkarmaktadır ciğerlerinden. Ama o da ne? Bu verilen nefesin arkasını yeni bir nefes almamıştır Cemil Meriç. Ve 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece saat 5:30 kala 32 yıldır kör olan gözlerini yeni bir dünyayı açmak üzere bu dünyayı kapatmıştır. Yalnız violenselinden değil kaleminden de nameler kanatlanan Fırat Kızıltu. Bir kökü doğuda, biri batıda. Kader öyle çizmiş, o tam ortada. Şimdi bir dünyanın eşiğindedir. Bütün ilimlerin beşiğindedir. Kul ozan, mısrağına sığar mı Meriç? Kemali Cemil'dir, ya heptir ya hiç. Diyerek üstadın fatihasını vermiştir. Ertesi sabah Ankara televizyonundaki bir dostunu, daha doğrusu Cemil Meriç belgeselinin kameramanı Hikmet Koç'u arayan Ümit Meriç acı haberi ona vermektedir. O gün öğlen 13'teki haberlerde uzun bir hayat hikayesiyle beraber Cemil Meriç'in ömür haberi bütün Türkiye'ye duyurulur. Cenazesi ertesi gün yani 15 Haziran'da Üsküdar Yeni Valide Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Karacaahmet'te eşi Fevziye Hanım'ın yanında defnedilecektir. Gazetelerde ailesinin verdiği ölüm ilanının yanında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinin, Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin, Keçiören İmar Müdürlüğü çalışanlarının, İslam Tarih Sanat ve Kültür Merkezlerinin, Çukurova Tıp Fakültesi öğrencilerinin, Urfa Belediye Başkanı'nın Cemil Meriç için verdiği ölüm ilanları göze çarpar. O gün kalabalık bir cemaat Cemil Meriç'in senelerce önce gözünü ilk kaybettiği zaman eşi Fevziye Hanım'ın kolunda ağlayarak dolaştığı o güzel Osmanlı Camii'nin avlusunda toplanır. Bu mütevazı fikir işçisini, Türkiye'nin bu çalışkan düşünce neferini kimler kimler uğurlamamaktadır ki? fakülte dekanları, profesörler, her kesimden birçok yazar, talebeleri, dostları ve kendisiyle hiç tanışmamış olan ama kitaplarını çok iyi tanıyan ve sırf bu cenazeye iştirak için Anadolu'nun her tarafından İstanbul'a koşan bir yığın halis okuyucu. Saflar dizilir, caminin içi ve musalla taşının önündeki saflar hınca içi dolar. Ey cemaat, Hüseyin Cemil Meriç'i nasıl bilirsiniz? Bütün cemaat tek bir erkekler korusu olmuş, yürekler birleşmiş, var gücüyle bağırmıştır. İyi biliriz. Hakkınız ona helal eder misiniz? Cemaat haykırmıştır. Helal ederiz. Saftan ayrılan bir ses daha güçlü bağırmıştır. O hakkını Türkiye'ye helal etsin. Cemil Meriç hakkını ülkesine, bu ülkeye daha yaşarken helal etmiştir. Hiçbir karşılık beklemeden çalışmış, didinmiş, bakan ama görmeyen nice göze ülkesinin geçmişini tanıtmış, tartışmış, bugününe gelmiş ve geleceğini göstermiştir. Cemaatin safları dalgalanır. Hatice Gülmüş Emeltullah Sultan'ın kabrinin arkasındaki yoldan cenaze eller değil parmaklar üzerinde caddeye getirilir. Bir cenaze arabası kapıda beklemektedir. Fakat cemaat onu baş üstünde götürmekte ısrarlıdır. Ailesinden izin alınır. Cemil Meriç artık ailesinin değil okuyucularınındır. Uzun bir konvoy oluşur. Cenaze tekbir sesleriyle yokuştan çıkarılır ve pencerelere üşüşen Üsküdarlıların bu cenaze kimin diye hayretle soran bakışları altında ilahilerle Karacaahmet mezarlığına getirilir. Karacaahmet türbesinin önünden geçirilerek çimenden bir yorgan altında 4 yıldır kendisini bekleyen eşi Fevziye Hanım'ın yanına yatırılır. Artık Cemil Meriç ve Fevziye Meriç kuş tüyünden değil topraktan bir yastığa beraberce baş koyarak ebedi uykulanılacaklar ve kendilerini seneler sonra ziyarete gelen vefalı okuyucularına ömürlerini boşa geçirmemiş iki asil ruhun örneğini vereceklerdir. Cemil Meriç'in ufulü ile Türkiye'nin genç ve peşin hükümlere iltifat etmeyen aydınlar ordusu kendisini yetim öksüz gibi hisseder. Cemil Meriç'i ömründe hiç görmemiş olan ama yine de onu kalp gözüyle tanıyan Trabzonlu bir okuyucusu onun ölüm haberini aldığı gece içini şu mısralara döker. Cemil Meriç 10 Haziran 1987 gece yarısından sonra evliliği seferine başladı onun acısıyla. Kafileler sessiz ilerliyorlar. Batan bir dünyanın ortasındayız. Zifir karalarla çıktık sabaha. Müthiş fırtınalar arasındayız. Kökünden söküldü bir çınar daha. Yıldızlara rağbet olmazmış ancak çehreleri korku bürümeye gör. İri dal kalmadı tutunulacak. Ey örümcek bize sağlam ipler ör. Deliklere aktı kocaman sular. Arzın yüzü artık yeşile hasret. Neyle filizlenir cılız yosunlar? Bitmez mi donduran kışa esaret? Kurudu çöl gibi göz pınarlarım. Saniyeler vardır asırdan uzun. Gün olur kabımdan kaynar taşarım. Büyük caddelerde yolcular mahzun. Kalır yüreğimde her gidenden iz. İzler tuz basılmış kırbaç yarası. Bir çocuğa karşı kalırım aciz. Toprakta bir hacim son kamarası. Bilmezsin 10 yıldır yanan beynimde. Ayrılık zehirini hep taşımıştım. Öldün de ebedi doğdun içimde. Issız gözlerinde nüra yapıştım. Sabahattin Büyükdoğulu 15 Haziran 1987 Trabzon. Cemil Meriç'in ölümü Türk basınında böyle bir yankı uyandıracak, dost düşman herkes onun dürüst bir fikir adamı ve samimi bir insan olduğunu kabul edecektir. Cemil Meriç'i hayatındayken ziyaret eden ve onun öfke okyanusunun köpüklerini Caddebostan plajından asmaların altında oturarak hayretle seyreden Murat Belge, Temmuz 1987'de Gergedan'da Görmeyen Görücü diye bir yazı kaleme alır ve şunları söyler. Bireyselliğin pek fazla gelişmediği, aydınların bile bireylerin bulunmayı seçtiği kampların özelliklerini yüklenmeyi tercih ettiği, Türkiye'de sonradan çıkmayı reddeden bir kişiydi Cemil Meriç.